Ayrım 41.
CK genç savaşçılarına savaşa yol açacak hareketler yapmamalarını öğütlemesini söyledim. Zaten kendisi de onları yoldan biraz uzaklaştırmanın yerinde olacağı kanısındaydı. Bulunduğumuz yerden henüz asker masker görünmüyordu. Yoldan biraz uzaklaştık. Jack, askerler süt ırmağına, bölge sınırına vardığında onlarla gidip konuşacağını söyledi. Oysa Tom Brown süt ırmağını çoktan geçtiğinden ne Jack'in haberi vardı ne de Kolrov'un. Tom Brown onları orada suladıktan sonra yanlarına bir refakat birliği vererek arabaları vadi yolundan göndermiş, kendisi ise süvarilerinin bir kısmını yüksek bir tepeden aşırarak kestirme yola vurmayı kararlaştırmıştı. Ne var ki talihin bir cilvesi sonucu Jack'in herhangi bir çatışmayı önlemek amacıyla yoldan uzaklaşarak çektiği öfkeli genç utelerle karşılaşacaklardı. Keşfe çıkan genç utelerden biri dört mala geri döndü. Şu haberi iletti Jack'e. Askeri birlikler dün durmaya söz verdikleri yere çoktan geçmişler, ilerliyorlar. Kaygıya kapılan Jack, beraberindeki küçük savaşçı grubuyla birlikte tepeyi tırmandı. Birkaç dakika sonra fundalıklar arasında kurulan yoldaki araba dizisinin vadiye doğru ilerlemekte olduğunu rahatça görebiliyorlardı. Yanımdaki 20-30 adamımla tepede durdum. Önümde 30-40 asker vardı. Bizi görür görmez yayıldılar. Siyularla savaşmadan bir yıl kadar önce General Crewe'un yanında bulunmuştum. O saat anladım ki subayın askerlerini bu şekilde dağıtması savaş anlamına geliyordu. Ben de adamlarıma yayılıp mevzilenmelerini emrettim. Önce süvari müfrezesine komuta eden subay Teğmen Samuel Cherry'di. Adamlarını araziye yaydıktan sonra tepenin altında binbaşı Tom Brown ilerlemesini bekledi. Oysa Tom Brown atını biraz sürdükten sonra başını kaldırdı, tepeden kendisini seyreden Kızılderililere şapkasını salladı. Kızılderililerden birkaçı da onun bu selamına karşılık verdiler. Jack birkaç dakika kadar subaylardan birinin toplanma işareti vermesini bekledi. Ama onlar da sanki ilk işaretin Kızılderililerden gelmesini bekliyormuş gibi yerlerinden kımıldamıyorlardı. Jack daha sonra olayı şöyle anlatacaktı. Bir Kızılderili ile birlikte onların yanına gittik. Teğmen Cherry de atından inerek utelere doğru yürüdü. Birkaç adım ilerledikten sonra şapkasını çıkararak salladı. İşte tam o sırada patlayan bir tüfek sessizliği bozuverdi. İki tarafın arasında birbirimize yaklaşırken birisi silahını ateşlemişti. Hangi tarafın başladığını bilemeyeceğim. Ama birkaç saniye içinde ateş öylesine yoğunlaşmıştı ki artık çatışmayı durduramayacağımı anladım. Teğmen Cherry ise şöyle diyordu. Adamlarıma şapkamı sallayarak ateş etmeyin, konuşmak istiyoruz diye bağırdım. Onlarsa şapkamı sallamakla çarpışmaları için kendilerini yüreklendirdiğimi sandılar. Çarpışma yoğunlaşarak halka düzeninden savunmaya geçen arabalara sıçrarken olay temsilcilikteki Quick Kent, Douglas'a kadar ulaştı. Douglas hemen Nick Meeker'ın bürosuna koşup askerlerin bölgeye girdiğini bildirdi. Ute savaşçılarının askerlerle çarpışacağından emindi. Ama Meeker olay çıkmayacağı kanısındaydı. Douglas'a ertesi gün beraberce askerlerle konuşmaya gitmelerini önerdi. İkindiye kadar Beyaz Irmak'taki utelerin hepsi askerlerin süt ırmağındaki kabileleriyle savaşa tutuşmuş olduğunu öğrenmişti. Bir düzine kadar Kızılderili tüfeklerini kapıp temsilcilik binalarına daldı. Gördükleri beyaz işçileri vuruyorlardı. Karanlık basmadan Nathan Meeker'la beyaz erkek işçileri öldürmüşlerdi bile. Sonra temsilcilikte üç beyaz kadını tutsak aldılar ve Pisces deresinden Ute kampına doğru kaçmaya başladılar. Yolda üç kadına sırayla tecavüz edildi. Süt ırmağındaki çatışma bir hafta sürdü. 300 Ute savaşçısı 200 beyaz askeri çembere almıştı. Binbaşı ilk çatışmada öldü. Çarpışma sona erdiği zaman askerlerin kaybı 12 ölü, 43 yaralıya ulaşmıştı. Bölgelerinin askerler tarafından işgalini ve kabilenin tutsak edilerek Kızılderili bölgesine gönderilmesini önlemek için giriştikleri bu umutsuz çabada 37 Ute savaşçısı can vermişti. 150 mil güneydeki Los Pinos temsilciliğinde bulunan reis Urey, çarpışma haberini aldığında ürktü. Reisliğini ve Ute bölgesini kurtarabilmek amacıyla hemen harekete geçmesi gerektiğini biliyordu. Yaya bir ulakla 2 Ekim'de şu mesajı gönderdi. Beyaz Irmak temsilciliğindeki tüm komutanlara, önderlere ve utelere. İş bu emirler, beyazlara karşı girişilen düşmanca hareketlere son vermenizi, canınıza ve malınıza kasteden kanun dışı, atırsızı ve çapulculardan korunma amacından başka amaçlarla suçsuz kimselere herhangi bir zarar vermemenizi istiyorum. Aksi davranışlar taraflar için kötü sonuçlar doğuracaktır. Uğur'un emri ve takviye süvari birliklerinin gelmesi çatışmayı durdurdu. Ne yazık ki Uteleri kurtarmak için vakit geçmişti. Vali Pitkin ve William Vickers Colorado'yu korkunç vahşet masalları yayıyorlardı. Bu masalların çoğu Los Pinos'ta Beyaz Irmak'ta neler olup bittiğinden haberli olmadan yaşayan barışsever Uncompahgoreleri hedef alıyordu. Vickers, Colorado'nun beyaz halkını ayaklanarak kızıl şeytanları yok etmeye çağırıyordu. Eyaletteki bütün şehir ve kasabalarda azgın milis kuvvetlerini örgütlenme çabasındaydı. Bu yeni heyecanlı, kızıl derili savaşı için doğudan o kadar çok gazeteci gelmişti ki, Vali Pitkin onlar için özel bir basın bildirisi kaleme almak zorunda kaldı. Kanımca bu olayın sonunda Colorado'daki yağma, vahşet ve yakıp yıkma olayları da son bulacaktır. Bundan böyle kızıl derililerle beyazların barış içinde birlikte yaşama olanağı yoktur. Bu saldırı ortada hiçbir kışkırtma olmadan başladı. Beyazlar artık eyaletin herhangi bir yerinde yeterli güce sahip kızıl derililer tarafından her an beklemedikleri bir saldırıya uğrayabileceklerini anladılar. Benim bu konudaki düşünceme gelince, Kızılderililerin hükümet tarafından başka bir yere aktarılmamaları durumunda kesinlikle öldürülmeleri gerekmektedir. 24 saat içinde 25 bin kişilik koruyucu bir kuvvet toplayabilirim. Eyalet, Kızılderili sorununu kendi olanaklarıyla çözmek istiyor. 52.800 dönümlük araziyi göçmenlere ve madencilere açmanın getireceği kar bu kadar zahmete değer. Beyaz Irmak uteleri 3 kadın tutsağa teslim ettiler. Sonra çatışmanın nedenlerini incelemek, suçları birilerine yüklemek ve cezaları saptamak üzere bir soruşturma komisyonu kuruldu. Süt ırmağındaki rastlantı bir pusu olarak nitelendirildi. Temsilcilikteki olaysa bir kıyım olarak kabul edildi. Jack, Coloro ve adamları haklı bir savaşa katılan kişiler olarak cezalandırılmaktan kurtuldular. Douglas ve temsilcilikteki öteki Kızılderililerin katil olduklarına karar verildi. Ama hiç kimse Nathan Meeker'ı ve öteki beyaz işçileri öldürenleri teşhis edemedi. Douglas ifadesinde ilk silah sesini duyduğu sırada depoda olduğunu söyledi. Depodan çıkıp biraz ilerledim. Sonra oradan ayrılarak doğruca evime gittim. Yolda arkadaşlarımın içine düştükleri durumu düşündükçe ağlamaklı oluyordum. Ama Arvin Meeker gizli yapılan duruşmada Douglas'ın kendisiyle zor kullanarak cinsel ilişkide bulunduğuna yemin edince 67 yaşındaki reis Leavenworth hapishanesine gönderildi. Hiçbir şeyle suçlanmamış ve yargılanmamıştı. Tecavüz hakkında açılacak kamu davasının Bayan Meeker'a utanç vereceği ve cinsel konuların açıktan açığa konuşulmadığı bir çağda geçen bu olayın bir kızılderiliği içermesinin tiksinti yaratacağı düşünülmüştü. Zaten bireysel cezalar politikacıları ve madencileri pek o kadar ilgilendirmiyordu. Onlar sadece Utelerin 7 kabilesini toptan cezalandırmak istiyorlardı. Amaçları onları sularıyla, ormanlarıyla, madenleriyle yani tüm zenginlikleriyle bekleyen 50 milyon dönümlük topraklardan sürmekti. Urey 1880'de Kızılderili Sorunları Bürosu tarafından Washington'a götürüldü. Artık ölmek üzere olan bu adamcağız orada halkının geleceğini savunacaktı. Nefret hastalığına yakalanmıştı. Kocagöz, Şiroz ve öteki görevlilerin Uteler gitsin kararına uymak zorunda kaldı. Mormonların bile gitmek istemediği Utah'taki bir bölgeye gitmeyi kabul etti. Ordu, Uteleri 1881 Ağustos'unda Colorado-Utah arasındaki 350 millik yola koşmadan Urey öldü. Colorado, güneybatı ucunda yaşamalarına izin verilen küçük bir grup güneyli Ute dışında Kızılderililerden bütünüyle temizlenmişti. Bir zamanlar bölgenin dağlarında ve ovalarında Çeyenler, Arapahalar, Kiovalar, Kumançeler, Jirakilalar, Uteler yaşamıştı. Ama artık beyazlara geçen bu topraklarda onların adlarından başka hiçbir iz kalmamıştı. 17. Son Apache Reisi. 1880. 1 Haziran, Amerika Birleşik Devletleri nüfusu 50.155.783'e ulaşıyor. 1881. 4 Mart, James A. Garfield törenle başkanlık görevine başlıyor. 13 Mart, Rusya'da Nihilistler Çar Aleksandr'a suikast yapıyor. 2 Temmuz, Garfield suikastçılar tarafından vuruluyor. 19 Eylül'de ölüyor. Chester A. Arthurs başkan oluyor. 1882, 3 Nisan, Jesse James, Missouri'nin St. Joseph şehrinde vurularak ölüyor. 4 Eylül, New York Merkez İstasyonu'nda ilk genel aydınlatmayı başlatan düğme çevriliyor. Mark Twain'in Huckleberry Finn adlı kitabı yayımlanıyor. 1883, 24 Mart, New York'la Chicago arasında ilk telefon hattı kuruluyor. 3 Kasım, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Amerikan Kızılderililerinin yabancı ve bağımlı olduklarına ilişkin bir karar alıyor. Robert Louis Stevenson'ın Define Adası adlı eseri yayımlanıyor. 1884 Ocak, Rusya köleliğin son kalıntısı olan nüfus vergisini kaldırıyor. 13 Mart, Sudan'da Hartum kuşatması başlıyor. 1885 26 Ocak, Hartum düşüyor. Mehdi'nin kuvvetleri şehre giriyor. Vali General Charles George Gordon öldürülüyor. 4 Mart, iç savaştan bu yana ilk kez bir demokrat Grover Cleveland başkan seçiliyor. 1886, 1 Mayıs, 8 saatlik iş günü için yapılan grevler Amerika Birleşik Devletleri'ne yayılıyor. 4 Mayıs, anarşistler Chicago'nun Haymarket meydanında polisi bombalıyor. 7 ölü, 60 yaralı. 28 Ekim, Bedloe adasına hürriyet heykeli dikiliyor. 8 Aralık, İşçi Federasyonu kuruluyor. Ailemle birlikte barış içinde yaşıyordum. Yiyeceğim boldu, iyi uyuyordum. Halkımla uğraşıyordum, hayatımdan memnundum. Bu kötü hikayeler nereden çıktı bilmem. Orada halkım ve ben ne kadar iyiydik. Kötü bir şey de yapmamıştım. Ne at öldürmüştüm, ne de insan. Ne Amerikalı, ne Kızılderili. Bizden sorumlu olan kişilere ne oldu anlamıyorum. Her şeyi açıkça bildikleri halde şimdi diyorlar ki ben kötü biriymişim. Hatta oradakilerin en kötüsüymüşüm. Ben ne yaptım ki? Ağaçların gölgesinde ailemle birlikte yaşayıp gidiyordum. General Crook'un sözünden hiç çıkmadım. Hep uydum öğütlerine. Beni tutuklamanız için kim emir verdi söyleyin. Orada ailemin yanı başında barış içinde yaşayabilmek için aydınlığa ve karanlığa, Tanrı'ya ve Güneş'e dua ettim. Hakkımda kötü konuşmalarına sebebini bilmiyorum. Sık sık gazetelerde asılacağımdan söz eden haberler çıkıyormuş. Bunlardan bıktım artık. Eğer bir adam tavırlarını düzeltmeye çalışıyorsa gazetelere böyle masallar konmamalı. Adamlarımın sayısı çok azaldı. Evet, bir zamanlar kötü şeyler yapmışlardı gerçi. Ama artık bunları unutalım ve bir daha da sözünü açmayalım. Hem zaten birkaç kişi kaldık şunun şurasında. Goyatlay, Geronimo. Kochis 1874'te ölünce en büyük oğlu Taza Chiricahua'ların reisi oldu. Taglito, Tom Jefferson'a Apache geçidi yöresindeki temsilcilik görevini sürdürdü. Gel gelelim babasına da hiç benzemeyen Taza, Chiricahua'ların birliğini koruyamadı. Apache'ler birkaç ay içerisinde bölündüler. Taza ve Jefferson'ın içten çabalarına karşın bir zamanlar Kokoçis tarafından sıkı sıkıya yasaklanan yağmacılık yeniden başladı. Chirichua rezervasyonu Meksika'ya yakınlığı dolayısıyla Arizona ile Meksika arasında mekik dokuyan yağmacı Apache çeteleri için bir konak yeri ve sığınak haline geldi. Gözlerini toprak hırsı bürümüş göçmenler, madenciler ve politikacılar Chirichua'ların başka bir yere aktarılmalarını istemek için hiç vakit kaybetmediler. 1875'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Kızılderili siyaseti kabilenin ya Kızılderili bölgesinde ya da geniş bölge temsilciliklerinde toplanması eğilimindeydi. Doğu Arizona'daki 11.250 dönümlük Beyaz Dağ temsilciliği, Güneydoğu'daki bütün öteki Apache temsilciliklerinin toplam alanından daha büyük bir yer kaplıyordu. Temsilciliğin bulunduğu San Carlos çoktandır 7 Apache kolunun yönetim merkeziydi. Washington'daki yetkililer Chirichua bölgesinden ilk huzursuzluk haberlerini alınca bunu Chirichua'ları San Carlos'a taşımak için eşsiz bir neden olarak gördüler. San Carlos ve Gila ırmaklarının kesiştiği yerdeki temsilcilik subaylara göre mahrumiyet bölgelerinin en berbatıydı. Bir tanesi günlüğüne şunları yazmıştı. Irmak yatağından 9-10 metre yükseklikteki çakıllı düzlüğün tek düzeliğini temsilciliğin kasvetli kerpiç binaları bozuyor. Kurumuş, yaprakları dökülmüş, seyrek pamuk ağaçlarının hüzün verici görünümü dere yatağını belirliyor. Yağmur öyle seyrek yağıyor ki bir yağdımı adeta hadise haline geliyor. Her zaman kuru, sıcak ve kumla yüklü rüzgar ovayı süpürüyor. Zaten cılız olan bütün bitkileri kavuruyor. Yazın gölgede 30 derece bile serin sayılıyor. Yılın öbür zamanlarında her yer sinekler, tatarcıklar ve adını bilmediği milyonlarca böceklerle kaynıyor. 1875'te bu temsilciliğin görevlisi John Clum'dı. Clum birkaç ay önce Eskimins'in Aravaipalarını Grand Camp'ından kurtarmış ve Gila Irmağı kıyısındaki sulak topraklarda hemen hemen kendi yağlarıyla kavrulabilecek duruma getirmişti. İnatçı bir taktik kullanarak orduyu uçsuz bucaksız beyaz dağlar yöresinden çekilmeye zorlamış, bu birliklerin yerine de bölgenin düzenini sağlayacak bir Apache polis kuvveti kurmuştu. Düzeni bozanları yargılayacak bir de Apache mahkemesi vardı. Üstleri, Clum'un Kızılderililerin kararlar alabilmesine olanak sağlayan bu olağan dışı sistemine kuşkuyla bakmakla birlikte San Carlos'ta barışı sağlamada elde ettiği başarıyı da yadsımıyorlardı. 3 Mayıs 1876'da Clum Kızılderili bürosu danışmanından bir telgraf aldı. Telgrafta Chirichua bölgesine giderek oradaki Kızılderililerin yönetimine el koyması, temsilci Jeffers'ın yetkilerini geri alması ve Chirichua'ları San Carlos'a götürmesi bildiriliyordu. Clum bu tatsız görevi üstlenmeye pek o kadar hevesli değildi. Doğrusu özgürlük tutkunu Chirichua'ların Beyaz Dağ rezervasyonundaki düzenli hayata ayak uydurabileceklerini sanmıyordu. Ordunun uzakta beklemesini isteyen Clum, Kızılderili polisleriyle Kızılderili geçidine giderek Chirichua'lara bu zorunlu göçü bildirdi. Jefferson ve Taza'nın şaşılası bir işbirliği içinde olduklarını gördü. Taza da babası Cochise gibi barış yanlısıydı. Barışı korumak için Chirichua'ların yurtlarını bırakarak Beyaz Dağ'a gitmeleri gerekiyorsa bunu elbette yaparlardı. Bununla birlikte göçe Chirichua'ların ancak yarısı katıldı. Ordu emre uymayanları toparlamak için terk edilmiş köye girdiğinde geri kalanların çoğu sınırı geçerek Meksika'ya sığındı. Bunların önderleri arasında 46 yaşında bir Bedankohe Apache'si vardı. Bu gençliğinde Mangas Colorado'ya daha sonra Cochise katılmıştı. Kendisini artık tam bir Chirichua sayıyordu. Adı Goyatla'ydı. Ama beyazlar arasında Geronimo olarak tanınmıştı. San Carlos'a gönüllü giden Chirichua'ların temsilcisi Clum'a öteki Kızılderili kollarının duyduğu yakınlığı duyamadılar. Ama bir olay da çıkarmadılar. 1876 yazında Clum, Kızılderili dairesinden 22 Apache için bir doğu gezisi izni çıkardı. Çağrılılar arasında Taza da bulunuyordu. Grup Washington'dayken kötü bir rastlantı sonucu zatürreye yakalanan Taza ansızın öldü ve Kongre mezarlığına gömüldü. Clam, San Carlos'a dönünce Taza'nın küçük kardeşi Naiche karşısına dikildi. "Kardeşimi uzaklara götürdün. Giderken güçlü ve sağlıklıydı. Şimdi onsuz döndün ve onun öldüğünü söyledin. Bilmem artık, belki de ona iyi bakmadın. Bıraktın, soluk yüzlülerin kötü ruhları öldürsün onu. Yüreğimdeki acı çok büyük." Clam, Naiche'yi inandırabilmek için eski minzinden Taza'nın ölümünü ve gömülüşünü anlatmasını istedi. Ama Çiriçoğalların kuşkusu gene de dağılmadı. Taglito Jeffers dışında ne John Clam'a ne de başka bir beyaza inanmaya yanaşmıyorlardı. 1876-77 kışında Meksika'daki akrabaları zaman zaman temsilciliğe sızarak sınırın ötesinde olup bitenlerden haber getirdiler. Geronimo'nun çetesinin eski düşmanları Meksikalılara saldırganlığı ve büyük at ve sığır sürüleri topladığını bu yoldan öğrendiler. İlk yazda Geronimo bu çalınmış sürüleri New Mexico'ya getirip beyaz çiftçilere sattı. Parasıyla yeni tüfekler, şapkalar, çizmeler ve bol bol viski aldı. Bu Çiriçoğalar Oje Cleante temsilciliğindeki kuzenleri Mimrelerin yakınında bir yerde gizlendiler. Mimrelerin reisi Victoria'ydı. 1877 Mart'ında Washington, John Clam'a Apache polisleriyle Oje Cleante'ye gidip oradaki Kızılderililer de San Carlos'a götürmesi emrini verdi. Bundan başka Geronimo ve çevredeki öteki dönek Çiriçoğaları da tutuklaması isteniyordu. Geronimo sonradan olayı şöyle anlatacaktı. "San Carlos'tan iki bölük polis geldi. Bana ve Victoria'ya kasabaya inmemiz için haber gönderdiler. Gerçi bizden ne istediklerini söylemiyorlardı. Ama gene de dostça bir tutum içindeydiler. Biz de bir toplantı istediklerini sandık. Kalktık, subayların yanına gittik. Kasabaya girer girmez askerler çevremizi sardılar ve silahlarımızı aldılar. İkimizi karargaha götürüp harp divanında yargıladılar. Yalnız birkaç soru sordular. Sonra Victoria'yı salıverdiler. Beni de kodese tıktılar. Polisler beni götürüp zincire vurdu. Neden öyle yaptıklarını sorduğumda bütün bunların Apache geçidini terk ettiğim için başıma geldiğini öğrendim. Ne Apache geçidindeki askerlere ait olduğumu ne de nereye gitmem gerektiğini onlardan öğrenmek durumunda olduğumu o zamana kadar hiç düşünmemiştim.